Yeni Gün.
Türkiye'nin Ses Radyosu'nda canlı olarak yayınlanmakta olan Yeni Gün programından merhaba. Programı sizler için Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Burak Araroğlu ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan, tüm dinleyenlerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı paylaşalım. Çift 090 312 463 34 19 ve yine çift 090 312 463 34 21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında. www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise şu şekilde: tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sevgili dinleyenlerimiz, yaklaşık 1,5 saat sürecek olan birlikteliğimizde öncelikle gazete manşetlerine yer vereceğiz. Öne çıkan başlıkları kısa kısa sizlere okuyacağım. Ardından TRT muhabirinden Ankara gündemini alacağız. Saat 9.20 gibi gazetelerde öne çıkan başlıkları ayrıntılı olarak değerlendireceğiz. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz stüdyomuzda konuğumuz olacak. Ardından Yeni Günde spor diyeceğiz ve spordaki gelişmeleri spor yazarı Hasan Ötkün'den alacağız. Stüdyomuzda o da konuğumuz olacak. Ardından saat 10'da hava durumumuz var. Hemen ardından Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri konuşmak üzere TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç'ı ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Ve son olarak Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Profesör Doktor Soyal Tamçelik ile kendisi stüdyomuzda konuk olacak. Yeni Gün başlıyor. Gazetelerde öne çıkan manşetlerle başlayalım. Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Tiyatronun doğayan ismi Yıldız Kenter'i kaybettik. Tiyatroya başladığı 1944 yılından itibaren sadece tiyatrocu değil, bizzat tiyatronun kendisi oldu Yıldız Kenter. Kenter bugün Kenter Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Levent Camii'ndeki öğle namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve Türk halkına da başımız sağ olsun diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Şöyle diyor: bize de petrol teklif ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye petrollerini paylaşmak isteyen güçlerin Türkiye'ye de teklifte bulunduklarını ancak reddettiklerini söyledi. Yine Hürriyet Gazetesi'nden bir haber: sokağa atanlara 10.000 TL ceza. Yeni yılda meclise gelecek hayvan hakları yasa teklifinin altyapısını ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun hazırladığı rapor oluşturacak diyor. Daha sonra vaktimiz kalırsa ayrıntılarına değinmeye çalışacağız. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Kendi kendine yeten Türkiye diyor başlığında. Manşetinde savunma sanayi yetenek envanteri portalı yerli sanayinin kapasitesini ortaya çıkaracak, yetenekler maksimum ölçüde kullanılacak diyor. Bunu manşetine taşımış. Hemen yanında da başımız dik, alnımız açık diyor. Sığınmacı meselesinde pek çok ülkenin başını öne eğmesinin utanç tablosu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim bu konuda hep başımız dik, alnımız açık olmuştur dedi. Erdoğan, terör örgütlerinin bizzat inlerine girip imha ediyoruz diyor. Evet, yine Milliyet Gazetesi'nden konutta düşük faiz coşkusu haberi var. Konut kredisi faiz oranlarının kamu bankaları ardından pek çok özel bankada da %1'in altını görmesiyle konut satışları aylık 140 bin bandına oturmuş. 1 milyon konut satışı geçilirken kredili satışlar bu ay %525 artmış. Akşam gazetesinin manşetine bakalım. Barış Pınar'ı eve döndürdü diyor. Bakan Çavuşoğlu açıkladı. ABD ve Avrupa ülkelerinin Barış Pınar harekatını durdurmak için Türkiye'ye yönelik etnik temizlik, insanları göç ettirme iddiaları gerçeklere çarptı. Harekat nedeniyle bölgeden kaçırtılan insanların yarısı 40 gün içinde evine döndü diyor. Bir başka gazete, Star gazetesine geçelim. Evet, hayat tarzına saygıda ayrım yapılmamalı haberi var. AK Parti sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sürerken yaptığı açıklamada Karaköy'de başörtülü genç kıza yapılan saldırıya tepki gösterdi. Provokatörlere karşı ortak bir tutum geliştirmeliyiz. Hiç kimsenin bir diğerinin hayat tarzını taciz etmeye, kılık kıyafetinden dolayı incitmeye hakkı yoktur dedi. Hemen bir başka gazeteyle devam edelim. Akit gazetesinden bir habere değinelim. YPG şimdi de Rusya'nın kucağında diyor. Suriye'de ABD'nin mayın eşekliğini yapan terör örgütü YPG, PKK şimdi de Kony'nin elini çektiği üslere yerleşen Rusya ile işbirliği yapıyor diyor haberinde Akit gazetesi. Türkiye gazetesinden bir habere bakalım. TL'ye güven kazandı diyor. Jeopolitik riskler ve spekülatif dış ataklara mücadeleyi kazanan Türkiye ekonomisi hızla toparlanıyor. 93 bin puana kadar inen borsa 107 bini aşıp bu yılın rekorunu kırdı. Bazı hisseler %50 prim yaptı. Dolarsa 5,72'ye düşerek %5 eridi diyor. Yeni Şafak gazetesinden de bir habere bakalım. Batı Trakya provokasyonu yazıyor. Yunanistan'daki Batı Trakya'daki Türk ve Müslüman azınlığı hedef gösteriyor. Çözüm Partisi milletvekili Anastasia Katrin Alexopoulou, Türk azınlığın paramiliter birimler kurduğu ve bunların 15-20 bin gizli silaha sahip olduğu yalanını ortaya atmış. Evet, bir başka gazeteyle devam edeceğiz. Milat gazetesine bakalım. Son olarak manşetinde şu habere yer vermiş. İran'ı muhtaç hale getiren ABD, İranlıların yanındaymış. Hem aç bırak hem destekle diyor. ABD İran'ı sıkıştırıyor. Daha önce İran'ın teslim olması için halkı aç bırakıp yaptırımları ağırlaştıralım diyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, şimdi de ABD İran halkının yanında diye konuştu, yazıyor. Gazete manşetlerinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Birazdan Ankara gündemini alacağız. Görüşmek üzere.
Ankara'da gündemde neler var?
Yeni gün programı tüm hızıyla devam ediyor. Ankara gündemini alacağız. TRT muhabiri Doğan Can Aksoy hattımızda. Sayın Aksoy, beni duyabiliyor musunuz?
Evet Funda Erdoğan.
Merhaba, iyi çalışmalar diliyoruz ve hemen Ankara gündemini soruyoruz size.
Sağ olun, biz de sizlere ve tüm dinleyicilerimize günaydın diyerek 19 Kasım gündemine başlayalım. 19 Kasım gündemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de kabine toplantısına, Cumhurbaşkanlığı kabinesine toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan'ın tabi ABD ziyaretinin ardından gerçekleşen bir toplantı. İşte bu noktada da ABD ziyaretinin ve ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlardaki son durumun bu noktada görüşülmesi bekleniyor. Elbette ki terörle mücadele konularında gündemde olması bekleniyor. Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarının da sunum yapabileceğini söyleyebiliriz. Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklama yapacağını da sizlere aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bakacak olursak, bugün tabi salı günü olması dolayısıyla partilerin grup toplantıları var mecliste. AK Parti grup toplantısı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde olacak. Yine muhalefet partilerinde grup toplantıları var. HDP ve CHP'nin, CHP'de de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde olacak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tabi genel kurulda da önemli görüşmeler sürüyor. Gelir vergisi teklifi bugün genel kurulda görüşülmeye devam edecek. 3 yeni vergi getiren teklifin bugün genel kurulda olacağını sizlere söyleyelim. Tabi bu noktada bir diğer aslında önemli gündem maddesi ekonomi, bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak ve yine TÜİK'te Ocak-Eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak bugün ekonomi gündeminde. Son olarak tabi Ankara'nın gündemini veriyoruz, ancak şunu da hatırlatalım. Yıldız Kenter diyelim. Tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanacak İstanbul'da. Usta sanatçı için saat 10'da Kenter Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenecek ve ardından da Levent Afet Yolal Camisi'nde öğle namazını takip cenaze töreni düzenlenecek ve Kenter Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verilecek.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aksoy. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yeni gün devam ediyor.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Yeni Gün programında stüdyomuzda siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
Teşekkür ederim Funda Hanım. Günaydın.
Günaydınlar. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle. Az önce de yer vermiştim. Hürriyet Gazetesi ile başlamıştık. Dilerseniz yine Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu dün. Evet, bize petrol teklif ettiler diye Suriye ile ilgili açıklamaları vardı dün. İsterseniz buna değinelim. Önce değerlendirmeleriniz nelerdir? Neler anlattı Cumhurbaşkanı?
Şimdi bu Suriye'deki durum gerçekten hani hepimizin gözü önünde oluyor ve şaşırtıcı bir takım veçeler ortaya çıkıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri bizzat başkanın ağzından Suriye'deki politik amaçlarının petrol bölgelerinin kontrol edilmesinden ibaret olduğunu açıklar gibi oldu. Yani açıklar gibi oldu diyorum çünkü oradaki açıklamalar artık büyük ölçüde güven kaybettiği için hani bugünden yarına değişiyor ama bu açıklamayla beraber orada Amerikan askerlerinin işte SDG adı altında ki yapıyla beraber bu petrol bölgelerini kontrol edeceği ve bu petrol bölgelerinden çıkan petrolün de yine bu marifetle kullanılacağı söyleniyor. Yine basına çıkan haberlerden İsrailli bir şirket marifetiyle yani İsrail eliyle Suriye'deki petrol bölgelerinin kontrol edileceği ifade ediliyor. Tabii bu hani ne ölçüde başarılabilecek ayrı bir tartışma konusu. Ama burada daha önemli olan nokta şu. Sayın Cumhurbaşkanı onu açıklıyor. Suriye'de yani 7 milyona yakın insan Suriye'den göç etmek zorunda kaldı. Rakamı tam bilmiyoruz ama yüz binlerce insan öldürüldü, sakat kaldı. Şu anda gayri insani şartlar altında yaşıyorlar. İşte İdlib'de yine tam rakam bilinmemekle beraber 3 milyon üzerinde insanın var olduğu ve bu 3 milyonun İşte oradaki şehirde değil kamplarda olağanüstü zor şartlarda yaşadığı ve zaman zaman da hem rejim hem de Rus hava kuvvetleri veya topçu kuvvetleri tarafından sivillerin de vurulduğu operasyonlara maruz kaldıklarını biliyoruz. Hatta işte kimyasal silah kullanıldığı tartışmaları hatırlanacaktır hafızalarda. Yani Suriye'de bu kadar dramatik insani problemler varken Amerika Birleşik Devletleri'nin petrole yoğunlaşması ve üstelik Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurabilmek için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği o petrol bölgeleriyle ilgili bir takım tekliflerde bulunulduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin perspektifinin oradaki petrol bölgeleri veya işte bir takım maddi kazançların çok ötesinde Suriyelilerin güvenliği ve Suriye'nin bütünlüğü olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı bir kere daha ortaya koyduktan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Batı'nın bu konudaki dış politikadaki prensipsizliğini, dış politikadaki bu prensipsizlikten kaynaklanan büyük hatalarını ifade ediyor. Gerçekten Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri başlangıçtan bu yana o kadar zikzaklar çizdi ki bugün bu krizin bu hale gelmesi, iç savaşın çıkıp bu kadar uzaması doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin, Obama yönetiminin, Clinton'un hatalarının bir toplamı. Aynı şekilde İsrail ve bazı batılı ülkeler bütün bu krizi uzatmak suretiyle yine Dışişleri Bakanımız açıkladığı için ismini de verelim. Fransa bu krizi uzatmak, derinleştirmek, kaosa dönüştürmek suretiyle Suriye'yi parçalamak ve kendilerince İsrail'in güvenliğini tesis edecek bir yeni yapılanma. Bu çerçeve içerisinde de YPG'nin kontrolünde bir alan oluşturma gayretlerinin sonuçları. Bütün bunlar olmayınca da bir anda geriye çekilip petrol üzerinden bir kontrol alanı oluşturmaya çalışıyorlar. Tabi bu petrol şimdi biraz önce girişte ifade etmiştim Funda Hanım. Bu kadar insan mülteci, göçmen zor şartlarda yaşıyor. Bu petrol onların petrolü. Yani o petrolden gelen kaynaklar işte o insanları küçücük çocukları, işte hasta insanları belki hayata tutacak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in, Fransa'nın katkısıyla bu insanların hayata tutunmasını engelleyerek, onların hakkı olan petrolü elinden alarak bir terör örgütüne teslim ediliyor bu petrol kaynakları. Bu terör örgütü de işte daha dün işte Suriye'nin kuzeyinde güven tesis edilmiş yerlerde, insanların normal hayatını yaşadığı yerlerde sivilleri bombalayacak, bombalı araçlar marifetiyle işte buna benzer bir takım yol ve yöntemlerle sivil kayıplarına yol açacak terörist eylemler peşindeler. Yani aslında o sivil insanların öldürülmesini Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa hani gözetiminde finanse ediyorlar. Yani bu örgüte aktarılan kaynak nasıl bombacı yetiştirilir, nasıl terör faaliyetleri yürütülür, orada bu örgütün bulunduğu yerlerde yüz binlerce insan etnik kökenine bakılmaksızın Arap, Türkmen, Kürt, işte muhtelif şekildeki Hristiyanlar, Yezidiler eziyetlerle oradan sürüldüler veya bu örgüte tabi olmak ve bu örgütün karşısında mesela çocuklarını onların emrine vermek, onların propagandasına açık kurumlara teslim etmek durumunda kaldılar. Şimdi çok enteresan Funda Hanım, bu örgüt Marksist-Leninist bir örgüt ve Amerika Birleşik Devletleri dünya tarihinde Marksist-Leninizmle mücadele etmiş. İşte Fransa, İsrail bu Marksist-Leninist rejimlerle mücadele etmiş ülkeler. Burada kurdukları hani hakimiyetleri altına aldıkları bölgedeki hayata bakıyorsunuz. Marksist-Leninizmin ilkeleri propaganda ediliyor. Dini özgürlükler ellerinden alınıyor. Ateizm propagandası yapılıyor. Bilhassa Müslümanlara. Mesela Kürtlükten bahsediyorlar. Kürtlerin geleneksel hayat tarzları, kültürleri tahrip ediliyor. Onlara bütün bunlardan uzaklaşacakları Marksist-Leninist ve onların hani aklına hayale gelmeyecek bir tip eğitimi veriliyor. Çocuklarını böylece ailelerin kendisini yetiştirmesi, kendi geleneğini devam ettirmesi engelleniyor. Şimdi böyle bir halde yani Batı demokrasisini, liberal demokrasiyi esas alması gereken ülkeler ki zaman zaman bu istikamette bazı açıklamalar yapıyorlar ama gerçekte her seferinde çifte standart içinde olduklarını görüyoruz. Böyle ülkelerin petrol kaynaklarını böyle bir örgüde teslim etmesi gerçekten anlaşılmaz. Bunlar Türkiye dünyada gerçekten adil bir hani nizam olmuş olsa, Birleşmiş Milletler nizamı olmuş olsa, hukuk nizamı olmuş olsa Bunların hepsi yargılanacak suçlar, uluslararası suçlar.
Evet, dilerseniz yine Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Manşetine bakalım, hemen hemen her gazetede var çünkü bu haberi de atlamak istemiyorum. Cezalar iniyor, kadınlar ölüyor yazıyor Hürriyet'in manşetinde. Konya, Osmaniye, Manisa ve İzmir'de 4 kadın cinayeti daha. Mesela Konya'dakine bakalım. Sevgilisini öldüren Mustafa Çakan'ın cezası iyi hal, haksız tahrik gibi gerekçelerle müebbetten 15 yıla kadar inerken aynı gün ülkenin başka kentlerinde de kadınlar katledildi diyor. Ve hepsinde de ceza indirimi var. Yeni dönemde bu konuda bir çalışma var mı? Yasalarda bir değişiklik olacak mı?
Şimdi adalet reformu var ama ben daha genel olarak başka bir şey söyleyeceğim Funda Hanım. Ben bu mesela iyi hal indirimini öteden beri anlamadım, anlamıyorum. Şimdi şöyle bir şey, yani bir kişi var, A kişisi, hani insanlar üzerinden örnek vermeyeyim. A kişisi gidiyor B kişisini öldürüyor. Ondan sonra işte bir mahkemenin karşısına çıkıyor. Mahkemede takım elbise giyiyor, tıraş oluyor, efendi bir görünüm sergiliyor. Bu iyi hal olmuş oluyor. Ya iyi de bunun konuyla bir alakası yok ki. Yani buradaki cezanın konusu olan kişi yani sadece kadınlarla ilgili değil. O A kişisinin B kişisini öldürmesi. Dolayısıyla bu kişinin mahkemeyle kurduğu ilişkinin bu suçun cezalandırılmasıyla herhangi bir ilişkisi yok. Bu eğer mahkemeye bir terbiyesizlik yaparsa, mahkemede bir şey yaparsa o ayrıca cezalandırılır. Ama savcıya, efendim hakime saygı gösterdi, takım elbise giydi diye bir kişinin herhangi bir suçtan dolayı cezasının azaltılması, ben Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Yani biz işte hukukla biraz haşır neşir olduk, bize hukuk dersleri de verilir. İşte hukuk fakültesine giderdik, dersleri takip ederdik. Öteden beri anlamadığım, yani lisanstaki öğrenciliğim zamanımdan beri anlamadığım temel konulardan birisidir. Bunu hala anlamıyorum. Bunun dolayısıyla tasvip de etmek mümkün değil. Yani hangi standartla A ile B kişi arasındaki suçun hiç alakası olmayan o suçla hiç sadece yargılamak veya işte iddianame hazırlamakla mükellef kişiler tarafından ihalle değerlendirilmesi kabul edilebilir değil. Ben ama burada başka bir şey daha söylemek isterim Funda Hanım. Burada dünyadaki sayılara bakınca ne yazık ki dünyada da böyle suçlar var. Türkiye'deki suçlar olağanüstü artmış vesaire değil ama bu haliyle de rahatsız edici. Burada elbette cezaların arttırılması lazım ama cezalar dışında çünkü bu cinayetler bazen aile ilişkileri içerisinde ya da mesela işte muhtelif ilişkileri olan yakınlıkları olan kişiler arasında, erkeklerle kadınlar arasında gerçekleşebiliyor. Burada hani bir yani ilişki nasıl başlar, nasıl sona erer, bunlarla ilgili genel olarak bizim bir takım eksikliklerimiz olduğu anlaşılıyor. Yani bunların üzerine de yoğunlaşmak lazım.
Olayın yani, aslında kökenine inmek evet, lazım. Yani bu, evet, toplumsal olarak.
Tabii cezalandırma önemli. Yani hak ettiği cezanın verilmesi lazım. Yani buradaki gazetenin başlığı da doğru. Kamuoyunun infiali de doğru bence. Hani çeşitli sebeplerle indirime gitmek falan filan bunlar kabul edilebilir değil. En ağır hükümlerin uygulanması lazım. Ama aynı zamanda bu insanların hani ayrılması ya da bir takım problemleri konuşurken bunun şiddete varmaması için neler yapılabilir biraz bunun üzerine yoğunlaşmak lazım. Yani bu iş şiddet noktasına gelmeden önce yapılması gereken şeyler olduğu kanaatindeyim. Bunun da hani bunun etrafında düşünmemiz lazım. Yani burada mesela medya çok önemli Funda Hanım. Yani bizim işte radyolarımız, televizyonlarımız, gazetelerimiz. Bunlar çünkü bakın bu intihar olaylarında da öyle oldu. Haberi veriş şekli kriz hallerinde insanlara bir rol model çağrışımı getiriyor. Yani bir anlaşmazlık olduğunda ya da anlaşmazlık diyelim. Yani onun içinde her şey olabilir. Yani ikili ilişkiler içerisinde her türlü konuyu anlaşmazlığın içine dahil edebiliriz. Bu anlaşmazlık olduğunda yani sizin gazetelerde ortaya koyduğunuz cinayet suçu anlatma tarzınız bir rol model içermemeli. Yani başka bir anlaşmazlıkla karşılaşan kişi benim hani bununla madem ben baş edemiyorum bunu bir şiddet kullanarak bunu cinayette çözmeliyim noktasına gelmemeli. Bizim medyanın dilinde bu bence bu bakımdan bir problem var. İntiharlarla ilgili ne yazık ki böyle bir yanlış yayınlar yapıldı. O da bir takım rol modeli oluşturuyor. Yani zaten sıkıntı yaşayan insanlara bunun çözülebileceği bir rol modeli olarak intiharı aklına getiriyor. Bu özellikle medya dilinde problem var. Sonra sadece bu değil tabii. Yani eğitim müfredatta mesela bu anlaşmazlıkla karşılaşıldığında işte bu nasıl çözülür? Veya mesela daha da ötesi çözülmezse nasıl bir yol yöntem bulunmak lazım gelir? Yani bunun yol yöntemi şiddet değil. İşte bunu insanların hayatlarına devam edecek işte medeni yol yöntemler çerçevesinde, hukuk dairesinde çözecek yol yöntemler bulmamız lazım. Bu müfredatın içerisinde olabilir. Keza işte mesela meslek eğitimleri veriyoruz ya da mesela bir takım ailelerle ilgili rehberlik eğitimi veriyoruz. Bütün bunların içerisinde bir ünitenin de burada olması lazım. Yani kimse istemez tabiatıyla ama hani bu evlilik münasebetlerinde böyle bir boyut da var. Eğer yürümüyorsa, problemler çok hani çözülmez hale gelmişse bu ayrılma yöntemi var. İşte bunun neden bu olmuyor da bu şiddet marifetiyle başka bir yola evriliyor? Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. İşte sosyal psikologların, sosyologların çalışması sonra da bunu çözebilecek bir yol, yöntem, işte rehberlik ilişkileri, mesela avukatlara gelmeden önce bu işin hani bir takım telkinlerle halledilebileceği, medeni bir şekilde çözüm üretilebileceği bir yol yöntem bulunması lazım. Çünkü burada şiddet mesela ya da işte öldürmek çözüm gibi takdim ediliyor. Ya da o rol model içerisinde öyle anlaşılıyor. Onun çözüm olmadığı anlaşılıyor. Çünkü bütün aile, yani iki tarafın ailesi de perperişan oluyor ve hayat boyu onları takip edecek bir yara açılıyor. Yani bundan bir kişi değil, onların çocukları, sonra çocuklarının çocukları bu hikayelerle büyüyorlar. Bu o kadar tahrip edici oluyor ki. O yüzden burada hani suç ortaya çıktıktan sonra cezanın tatbik edilmesi bence yeterli değil. Onun öncesine yoğunlaşmamız lazım. Burada işte eğitimden, aileden, efendim bir takım kurslardan, bu evlilikle ilgili rehberlik çalışmalarından şiddetsiz çözüm üretebilecek yol yöntemlere yoğunlaşmak lazım. Burada da medyanın bence olağanüstü katkısı olabilir. Bazen olumsuz katkısı oluyor. Halbuki medya bu konuda olumlu bir katalizör görevi görebilir.
Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Evet, Milat Gazetesi ile devam edelim. Hem aç bırak hem destekle diyor. İran'ı muhtaç hale getiren ABD, İranlıların yanındaymış. ABD İran'ı sıkıştırıyor. Daha önce İran'ın teslim olması için halkı aç bırakıp yaptırımları ağırlaştıralım diyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, şimdi de ABD İran halkının yanında diye konuştu. ABD aslında ne istiyor? Amacı nedir bu açıklamalardaki? Bir öyle bir böyle değil mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede büyük hatalar yaptı. Yani Körfez harekatı sırasında istihbarat yalanlarıyla Körfez'deki 1. ve 2. harekatı temin etti ve Irak devletini çökertti. Bugün de Suriye devletini çökertiyor. Ve bu mantıkla anlaşıldığı kadarıyla İran devletini de çökertmek istiyor. Şimdi Irak'ta ve Suriye'de yaşananlar problemin nasıl sonuçlar vereceğini gösteriyor bize. İç savaş, göçler, devletin parçalanması, hukuk, iktisadi nizamın çökmesi, aynı zamanda komşu devletlerin bundan büyük zarar görmesi.
O da biz oluyoruz.
Tabii yani bir tanesi biziz ama sadece bizde sınırlı değil. Başka ülkeler de var bölgemizdeki. İnsanlar da var. Yani sadece devletler değil Funda Hanım. İnsan tekleri de bundan büyük zarar görüyor. Çünkü ticaret ağlarını çökertiyor. İnsanların çalışma hayatını etkiliyor. İşte bir takım terör örgütleri çıkıyor. O yüzden insanlar güvenlikli bir şekilde duramıyorlar. Sağlık hizmetleri çöküyor. Yani bizim şimdi medeni olarak faydalandığımız ve farkında olmadığımız bazen o kadar içselleştiriyoruz ki her şey çöküyor. Mesela kredi işte kredi diyorum bankamatiğe gidiyorsunuz. İstediğiniz gibi paranızı çekiyorsunuz. Ama bu ülkelerde böyle bir imkan yok. Yani her şey o kadar aksamaya başlıyor ki. Ya da mesela çocuğunuz hastalanıyor sabahleyin ya da geceliğin hastaneye götürüyorsunuz. Şimdi hastane var götürüyorsunuz, bir de yollar güvenli. Giderken bir de güvenlik problemi yaşamıyorsunuz. Orada hastane olmadığı gibi hastanenin olduğu yerlerde de güvenlik problemi var. Yani istediğiniz gibi çoluk çocuğunuzu, eşinizi, hanımlar istediği gibi gezemiyor. Başlarına türlü türlü haller geliyor. Burada böyle bir iklim meydana gelmiş durumda. Şimdi İran'da da İran'ın bir takım problemleri var. Yani uluslararası sistemle ilgili de problemleri var. Bunların bir kısmı da İran'dan kaynaklanıyor. Yani İran'da bütün bu atmosferde Türkiye gibi yapıcı bir rol üstlenmek yerine bunlardan nasıl istifade ederim diye bu bölgede çatışmayı tetikleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin Sünni İslam'ı küresel bir tehdit olarak görmesi karşısında Şii İslam'ın potansiyelini artıracak çatışma metodunu benimseyen, Şiileri örgütleyen ya da Şiilere yakın unsurları örgütleyerek bu kaos ikliminden faydalanmayı tercih eden bir yol izledi. Ve o yüzden de şu an itibariyle İran problemin bir tarafı, problemin kendisi haline geldi. Yani bu bölgelerde, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, şimdi Irak'taki gösterilerin bir amacı da İran. İran'dan rahatsızlar. Keza Körfez ülkelerinde böyle bir problem haline gelmiş durumda. Dolayısıyla İran'da yapıcı işbirliğine açık bir pozisyon takınmadı. Ama Amerika Birleşik Devletleri, yani İran'daki ya da başka ülkelerdeki bütün etnik, mezhebi, bölgesel kimlikleri kışkırtan, o ülkelerin ülke bütünlüğünü hedef alan ve bütün bunları yaparken de gayrimeşru yol ve yöntemler kullandığı ortaya çıkan, işte bu PKK-PYD verdiği destekten anlıyoruz, her türlü illegal terörist unsurla işbirliği yapabilen bir performans sergiliyor. O yüzden de şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar hiç yapıcı açıklamalar değil. İran'a, İran halkına katkı sunan açıklamalar da değil. İşte siz de dediniz ya, güven unsurunu yitiriyor Amerika Birleşik Devletleri bölgede. Yani şimdi mesela İran'da ne yapmak istiyor? İranlıların Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenerek bir şey yapacağına ben ihtimal vermiyorum. Çünkü yani neler yaptığını Irak'ta, Suriye'de çok net bir şekilde görüyoruz. Yani bütün bu problem yaşayan ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri yapıcı olmayan, yıkıcı roller üstlendi ne yazık ki. Şimdi aynı perspektifle İran'ı hedef tahtasına oturtmuş durumda. Dediğimiz gibi İran'ın eksikleri, hataları var. Ama bu eksik ve hataları düzeltmenin yol ve yöntemi Amerika Birleşik Devletleri'nin yol ve yöntemi değil. Bunu zaten Afganistan'da gördük, Irak'ta gördük, Suriye'de gördük. O kadar çok hata yaptık ki Amerika Birleşik Devletleri, hepsinde gördük. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın, Türkiye'nin baştan beri bölgede ortaya koyduğu bir takım prensipler, işbirliği ve dayanışma içerisinde uluslararası toplumun ilkeleriyle bağdaşan bir zeminde çözüm arama gayretleri etrafında bir noktaya gelmeleri lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktadan kendi içerisindeki bu İsrail, neokon, evangelist akımların da etkisiyle oldukça uzak bir yerde olduğunu görüyoruz. Bunların bölgemiz bakımından, dünyamız bakımından çok ciddi riskler barındırdığını ifade etmeliyiz. Türkiye'deki herkesin de muhalif, muvafık herkesin bu problemleri çok yakından takip etmesi lazım. Çünkü bu mantık Funda Hanım, orada yaptıklarını yarın öbür gün buralara da aktarabilecek bir mantık. Bu özellikle İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki bazı grupların ne kadar ölçüsüz olabildiğini 15 Temmuz darbesine verdikleri desteklerini anlıyoruz.
Son olarak Hürriyet gazetesinde küçücük bir haberimiz var. Bir iki cümleyle yorumunuzu isteyeceğim. Sokağa atanlara 10.000 TL ceza diyor. Yeni yılda meclise gelecek hayvan hakları yasa teklifinin altyapısı ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun hazırladığı rapor oluşturacak. Hayvan katliamı cinsel saldırı ve dövüştürme suç olsun diyor. Ev hayvanını terk edene de 10.000 lira ceza verilsin diyor. Hemen yorumunuzu alalım ve bitirelim.
Yani bu hayvan hakları meselesi önemli. Özellikle hayvanlar kendilerine sahiplenen sonra da bakmayanlardan büyük zarar görüyorlar Funda Hanım.
Bizler de daha doğrusu sokağa atılan hayvanlardan değil mi?
Tabii. Şimdi
etrafımız onu söylüyorum. Sokak hayvanlarıyla
yani,
dolu.
Alıyor ondan sonra bakmıyor sokağa bırakıyor. Sokağa bıraktığı hayvan problem yaşadığı gibi o hayvan bu sefer saldırganlaşmaya başlıyor. Saldırganlaşınca o muhitteki insanlarla hayvanlar arasında da bir probleme dönüşmeye başlıyor. Bu elbette kanun vesaire olması lazım ama yani yine aynı şekilde bunun bir de hani sosyal psikolojik bir yönü var. Eğer hani bakamayacaksanız öyle bir iradeniz, azminiz, imkanınız, şahsi nitelikleriniz yoksa hayvanları alıp lütfen onlara önce bir yuvanın tadını verip onu alıştırıp oradaki iklime sonra da bütün bunların korumasından uzak bir sokağa bırakmayın. Çünkü orada bu hayvanlar saldırganlaşıyor. Saldırganlaşınca da yani hem birbirleriyle hem de genel olarak oradaki toplulukla problemler yaşamaya başlıyorlar. Bunların da hani biraz önce girişte başka bir konu kadınlar üzerinden konuşmuştuk. Kadın şiddeti üzerinden. Bu hayvanlarla ilgili meselede de kanunların yanı sıra meseleyi ele alacak medyada İşte eğitim kurumlarında, ailede, başka türden ele alacak yaklaşımlara ihtiyacımız var. Çünkü yani hayvanları evcilleştirip bu imkanları verdikten sonra onlardan bu imkanları aldığınızda o hayvancağız ya saldırganlaşıyor ya da kendine bakma imkanlarından mahrum olduğu için başlarına kötü şeyler geliyor. Bir de tabii bu hani sapkınlığın bir tezahürü de hayvanlarla kurulan ilişkilerde ortaya çıkmaya başlıyor. Bazı insanların sapkınlıkları. Bunların da çok yakından takip edilmesi lazım. Çünkü bu tür hayvanlara yönelik eziyet ve şiddet, hani bunun bir şeyi yok, sınırı yok. Bunu yapanlar aynı şeyi insanlara da yapabilecek esnafta insanlar. O yüzden de özellikle topluma da şöyle bir rol düşüyor hepimize de. Bu tür şiddetle işte mücadele edecek yol ve yöntemler düşünmek lazım. Zabıtaya, efendim güvenlik kuvvetlerine evet, haber vermek suretiyle.
İlgili kanunlarına meclisten geçmesini diliyoruz. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Yeni gün devam ediyor.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Türkiye'den ve dünyadan siyasi, toplumsal, kültürel ve sanatsal gelişmelere yer verdiğimiz Yeni Gün programı devam ediyor. Şimdi de Yeni Gün'de spor diyeceğiz. Spordaki gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Hasan Ötkün stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Ötkün.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım dilerseniz. A milli futbol takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmesini konuşalım mı?
Konuşalım.
Güzel bir haberle başlayalım.
Evet, zaten gündemde sıcak madde sizin de söylediğiniz gibi. Andorra'yı deplasmanda 2-0 yendik ve gruptan çıkmayı zaten Andorra maçı öncesi hak etmiştik. Bu galibiyetle bu gruptan çıkmayı da taçlandırmış olduk. Grubumuzda Fransa'nın arkasından ikinci olaraktan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı biraz önce sizin de dediğiniz gibi 2020'de yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık. Gerçekten bir başarı. Çünkü futbolda artık belli bir marka olmaya aday ülkeyiz ve Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında boy göstermemiz gerekir diye düşünenlerdenim. Bu arada şöyle bir istatistiklere bakacak olursak 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 2020'de de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy göstereceğiz. Bu arada Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60. yılı nedeniyle 24 takım ilk kez bu şampiyonada mücadele edecek. Onu da buradan vurgulayalım. Kura çekimleri 30 Kasım'da yapılacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşecek kura çekimi. 4 torba belirlendi. Biz 3. torbadan kura çekimine gireceğiz. Bu 24 takım dörderli 6 grup şeklinde belirlenecek. Ve gruplarında ilk 2'ye giren takımlar 16 grubuna gidecekler. Şimdi şöyle bakalım istiyorsanız 12 Haziran 12 Temmuz tarihlerinde oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası ve 12 Avrupa ülkesinde şimdiye kadar olmamış bir olay. 12 Avrupa ülkesinde karşılaşmalar yapılacak. Açılış Roma'da oluyor. İtalya Roma'da yapılacak. Yarı final ve finaller Londra'da Wembley Stadında oynanacak. Şöyle söyleyelim. A grubu maçları İtalya Azerbaycan'da, B grubu maçları Rusya Danimarka'da, C grubu maçları Hollanda Romanya, D grubu İngiltere İskoçya, E grubu İspanya İrlanda Cumhuriyeti, F grubu maçları da Almanya ve Macaristan'da oynanacak. Gerçekten biraz karışık bir olay gibi gözüküyor ama öyle uygun görüldü. Biraz önce de dediğim gibi 60. yılı nedeniyle bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 12 ülkede oynatmaya karar verdiler UEFA ve maçlar da bu ülkelerde oynanacak. Finaller dediğim gibi sadece İngiltere'nin Wembley Stadında final, yarı final ve finaller Wembley Stadında oynanıyor. Şimdi bakıldığında grupları şöyle bir gözden geçirelim. A grubunda İngiltere, Çekya çıkmaya hak kazanan takımlar. B grubunda Ukrayna, Portekiz. C grubunda Almanya, Hollanda. D grubu maçları dün akşam tamamlandı. İsviçre ve Danimarka buradan Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. E grubunda Hırvatistan var. Bugün oynanacak. Galler Macaristan maçından sonra ikinci takım belli olacak. H grubunda Fransa, Türkiye, biz varız. F grubunda İspanya, İsveç. G grubunda Polonya, Avusturya. I grubunda Belçika, Rusya ve J grubunda İtalya, Finlandiya. 20 takımı belirlediler. Diğer 4 takım nerede denecek olursa Mart'ın ortalarında UEFA Uluslar Ligi'nde playoff karşılaşmaları var. Buradan da 4 takım gelecek ve 24 takım belirlenip kura çekimine girecekler. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda durum böyle. Biraz özetlemeye çalıştık. Biraz karışık oldu ama gerçekten dediğim gibi 12 şehirde oynanacak. 24 takım katılıyor. Dileriz bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oraya gitmekte gösterdiğimiz başarıyı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da gösteririz ve en azından bir çeyrek final, yarı final, keşke final oynasak deriz. Ama buna gücümüz var mı? Var. Buralara kadar geldikten sonra, bu şampiyonlara gittikten sonra bir yarı final, final niye oynamayalım? İnşallah oynarız ve bunu da başarırız. İyi bir jenerasyon yakaladık gerçekten. Şenol Güneş yönetiminde genç bir ekibiz. Başarılı bir takıma sahibiz. Dileriz bu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye en iyi yeri görür. Bir yarı final veya final oynar diye.
Ümit ediyoruz. Dilerseniz Süper Lig'de 12. hafta maçları, evet, var. Onları alalım sizden.
Şimdi şöyle futbolda heyecan hakikaten devam ediyor. İşte milli takım heyecanına bir ara verdik Süper Lig'e. Ama devam edeceğiz. 12. hafta maçları dedik sizin de vurguladığınız gibi. Şöyle ben bir 12. hafta maçlarının programını vereyim isterseniz. Cuma günü açılıyor perde, 12. haftanın perdesi ve bayağı dev bir karşılaşma var. Galatasaray'la Medipol Başakşehir oynayacak. İkisi de zirveyi kovalayan şampiyonlukta iddialı takımlar biliyorsunuz. Tam bir derbi maçı olacak. Cumartesi günü 3 karşılaşma var. Yukatel Denizli Spor Çaykur Rizespor'la oynuyor. Ankara Gücü Trabzonspor'u ağırlayacak. İttifak Holding Konya Spor'da Beşiktaş'ı ağırlıyor. Gerçekten 3 karşılaşmada zorlu, çetin karşılaşmalar. Özellikle Trabzonspor'un Ankara'da, Beşiktaş'ın da Konya'da neler yapacağı merak konusu. Çünkü hem Trabzon hem de Beşiktaş zirveden kopmak istemiyorlar. Ki Beşiktaş ilk lige kötü başlamıştı. Ama daha sonra arka arkaya aldığı galibiyetlerle rotayı yukarıya doğru çevirdi. Pazar günü 4 karşılaşma var. İstikmal Mobilya Kayseri Spor, Demir Grup Sivas Spor'la oynayacak. Kasımpaşa Gençler Birliği'ni ağırlıyor. Aytemiz Alanya Spor Göztepe'yle oynayacak. Pazar günü Malatya Spor Fenerbahçe'yle oynuyor. Bunu da buradan belirttikten sonra 12. hafta perdesini pazartesi günü oynanacak olan Antalya Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla sonlandıracak. 12. hafta dedik, milli maç nedeniyle ara vermiştik. Şöyle bir puan cetvelini de hatırlayalım arzu ederseniz. Sivas Spor'u lider olarak görüyoruz 21 puanla. İkinci sırada Fenerbahçe'nin var, Fenerbahçe yer alıyor 20 puanla. Ondan sonra 4 takım 19 puanla sıralanıyor ki bu sene bu konum gerçekten Süper Lig'de mücadelenin ne kadar heyecanlı ve mücadeleci olduğunu gösteriyor. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın 19 puanları var. Bu takımları da Malatyaspor ve Beşiktaş 18 puanla izliyor. Gerçekten zirveye şöyle bir bakıldığında ilk 8 takımın olasıya, kıyasıya bir mücadele ettiğini görüyoruz. Bir de alt sıralara bakalım isterseniz. En alt sırada Kayseri Spor'u görüyoruz, 7 puana sahip. 17. sırada Ankara Gücü var 9 puanla ve 16. sırada Gençler Birliği var, 10 puanı var. Yani düşme hattını oluşturan şu andaki 11. hafta sonunda 3 takımdan ikisinin başkent ekimi olması da bir başka dikkat çekici konu.
Evet Sayın Ötkün, son 3 dakikamız, basketbolla ilgili gelişmeleri de alalım. Ona da değinmiş olalım.
Evet, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 9. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Bugün Anadolu Efes Fransa'da Asvel takımının karşısında mücadele edecek. Saat 22.45'te bu karşılaşma. Anadolu Efes iyi başladı, iyi götürüyor. Şimdiye kadar oynadığı 8 maçın 6'sını kazandı. Asvel bu sene bu lige yeni dahil olan bir takım. Ancak oynadığı maçlara bakılırsa aldığı sonuçlar hiç de yabana atılacak bir takım olmadığını gösteriyor Asvel'in. Bu açıdan Anadolu Efes'in dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Bir başka temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise yarın İspanya'da Barcelona'ya konuk olacak. Fenerbahçe geçtiğimiz 4 senenin playoff oynayan takımı. Ama bu sene pek istenilen düzeyde maçlar çıkaramıyor. Sadece 8 maçtan ikisini kazanabildi Sarı Lacivertliler. Ama belki bu karşılaşmayla, Barcelona maçıyla bir çıkışa geçebilir diye düşünüyoruz. Ama bu maç Fenerbahçe açısından, kırılma açısından çok önemli. Artık kaybetmeye tahammülü kalmadı Sarı Lacivertli takımın. Dileriz yarın Barcelona karşısında Fenerbahçe Beko galibiyeti ulaşır diyelim.
Evet.
Bu arada vaktimiz varsa
bir dakikamız hemen alalım.
Naim Süleymanoğlu'ndan bahsedelim. Evet, gerçekten Türkiye'nin gururu, aramızdan ayrıldı. Dünya Olimpiyat şampiyonu, Cephal Herkül adıyla anılan bir sporcumuz. Dün ölüm yıldönümüydü, anıldı ve sanırım cuma günü Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ile ilgili yapılan bir film vizyona girecek. Bunu da buradan belirtelim ve bir kez daha biz Türkiye'yi olimpiyatlarda, Avrupa ve dünya şampiyonlarında en iyi şekilde mücadele etmiş ve başarı göstermiş olan Naim Süleymanoğlu'nu da buradan anarak rahmetli analım.
Evet. Burada kendisini, filmini de dinleyicilerimize hatırlatalım. Spor yazarı Hasan Ötkün'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yeni gün devam edecek.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu. sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 17, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 22, İzmir parçalı ve çok bulutlu 24, Erzurum az bulutlu 9, Amsterdam yağmurlu 8, Atina sağanak yağışlı 20, Bağdat az bulutlu 22, Berlin çok bulutlu 9, Kiev yağmurlu 7, Lefkoşa az bulutlu 24, Londra az bulutlu 9, Madrid az bulutlu 12, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Moskova yağmurlu 4, New York az bulutlu 10, Paris yağmurlu 8, Pekin az bulutlu 7, Roma sağanak yağışlı 19, Saraybosna çok bulutlu 16, Viyana çok bulutlu 11 ve Zürih yağmurlu 6 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Yeni gün programına bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hatta. Sayın Kıraç, beni duyuyor musunuz?
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hemen Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmeleri alalım sizden.
Evet, Kıbrıs'ta günden bir kez daha Kıbrıs müzakereleri hatırlanacak. İki lider 25 Kasım'da Berlin'de bir araya gelme kararı almışlardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in liderliğinde. Bu liderler zirvesi öncesinde tabii ilginç gelişmeler yaşanıyor. Öncelikli olarak bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 36. yaşına bastı. Coşkuyla kutlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni yaşı. Ancak güneyden gelen haberlerde bir kez daha bu belli bazı adımları sorgulattı. Özellikle Rum kesimindeki çözüme yönelik iradeyi sorgulattı. Çünkü bir kez daha Rum tarafındaki ülke Elan örgütü mensupları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin korsan bir devlet olduğu, işgalci bir devlet olduğu gerekçesi yaptığı protestolarda ölçüyü kaçırmış olmalarıydı. Bunun nedeni ırkçı Elan örgütü üyesi birkaç genç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı yakıp bunu da iyi bir şeymiş gibi pozunu vermeleri, basına dağıtmaları gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir öfkeye neden oldu. Hemen protestolar geldi ama bu bir yandan da insanlar hemen şunu düşündü. Kısa bir süre sonra şu anda zaten ölü durumda olan Kıbrıs müzakerelerini yeniden canlandırabilmek için liderler bir araya gelecek. Peki bu nasıl olacak diye. Çünkü daha kısa bir süre önce yine bir köyden, bir ilkokuldan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çalınmış idi ve bu bayrağı çalan gencin ailesi özür dileyip gelen tepkilerden sonra tabii ki işte bir anlık bir öfkeyle bu çocuk böyle bir hata işlemiş, bütün Kıbrıs Türk halkından özür dileriz demişler ve bayrağı iade etmişlerdi. Aslında iade edilen bayrak da orijinal bayrak değildi ama yerine başka bir bayrak iade edilmişti. Orijinaline ne olduğu ise açıklanmamıştı. Şimdi bir kez daha başka gençler böyle bir protesto eylemi gerçekleştirdiler ve aileleri bir kez daha özür diledi. Kurup aslında biraz da yasak savar nitelikli bir özürdü. Tabii insanın aklına hemen şu geliyor. Bunlar daha ne kadar böyle devam edecek ve kaç kere bu tip eylemler yapılacak ve özür diledikleri için neyse çocuktur, gençtir, bir anlık öfkedir diye bunlar sineye mi çekilecek? Kaldı ki öte yandan Rum kesiminin çözüme yönelik iradesini sorgulayacak başka gelişmeler de mevcuttu. Bunlardan en önemlisi öncelikli olarak dediğim gibi bu Elam örgütü üyelerinin yaptığı eylemlerdi ki genelde siyasi retorik olarak Elam'ın tüm Kıbrıslı Rumları temsil etmediği çok küçük bir olanak oldukları gerekçesiydi ama son seçimlerde 25 bin oy aldıkları düşünülse aslında bunun çok da ufak bir azınlık olmadığı, %10'lara artık yaklaşmakta oldukları oy bakımından ortaya çıkıyor. Milliyetçilik dalgasının Kıbrıs Rum kesiminde hızla geliştiği ortaya konuluyor. Onun yanı sıra doğalgaz meselesiyle ilgili olarak Rum kesiminde yine herhangi bir çözüme yönelik ya da doğalgaz kaynaklarının aslında iki topluma ait olduğuna yönelik bir adım atılmadığını görmekteyiz. Rum kesimi özellikle Fransız İtalyan ortaklıklarıyla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde hidrokarbon kaynaklarına yönelik kazı ve sondaj çalışmalarını devam ettiriyor. Bir yandan da hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya devam ediyor hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliklerini uluslararası hukuka aykırı olduğu iddiasıyla her toplumda şikayet etmeye ve engellemeye çalışmaya devam ediyor. Hal böyleyken tabii ki özellikle 25 Kasım'da Sayın Anastasiyadis'in önündeki bu verilerle Berlin'e niye geldiğini insanlar soruyor ki geçtiğimiz günlerde bir daha da düşmüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat basına bir açıklama yapmıştı ve bu da bir anda gündemi değiştirmişti. Bir resepsiyonda Sayın Anastasiyadis'in kendine boşu boşuna gidiyoruz, onca emeğe, onca paraya yazık halinde ne olacak ki dediğini aktarmıştı Sayın Anastasiyadis'in Mehmet Ali Talat. Son olarak da aslında şunu söylemek gerek, hepsi bir tarafa müzakerelerin dış etmenlerden yazdıkları biçimde ada dışında bir yerde yapıldığında ya da en azından müzakerelere başlangıç teşkil edebileceğini umduğumuz bir liderler zirvesinin olduğunu varsaysak bile temel sorun hiç değişmiyor. O da Sayın Anastasiadis'in bir kez daha çözüme yönelik formülü değiştirmiş olması. Hatırlanacak gibi Kral Montar'da süreç çöktükten sonra aradan 2,5 yıl geçti ve müzakereleri canlandırma girişimleri başta Birleşmiş Milletler'in her seferinde Sayın Anastasiadis'in farklı formüllerle yeniden farklı tekliflerle gelmesi nedeniyle başarıya ulaşmamıştık ki. Geçici özel danışman Jane Holdut'un referans kavramları belirleme çalışmaları sırasında da bu açık bir biçimde ortaya çıkmıştı ki Sayın Anastasiadis'in en sonki müzakerelerin yeni formülüne ilişkin önerisi desentralize federasyondu. Yani merkezi gevşek, kanatları kuvvetli bir federasyon formülüydü ki bu da iki tarafın üzerinde mutabık kalabileceği en azından temel referans kavramlardan birisi olabilecek gibi görünüyordu ama Sayın Guterres'in de söylediği gibi böyle bir sonuca ulaşılabilmesi için her iki tarafın da referans kavramlar konusunda uzlaşması gerekirdi ki bu şimdilik mümkün görünmüyordu ama en son olarak Sayın Anastasiadis bir kez daha farklı formülle geldi. Bu formülde devlet başkanının federasyonda her zaman bir Rum olması altında ise desentralize federasyon kavramına uygun olarak başbakanlık sistemi olması, bu da dönüşümde olması iadesini bir kez daha sorgulamamıza neden oldu. Çünkü Sayın Anastasiadis bugüne kadar ulaşılmış mutabakatlarda her seferinde yeni toplantılara, yeni fikirlerle gelme adetinden saplamış görünüyor. Bakalım bu şartlar altında Sayın Guterres 25 Kasım'da Berlin'de ne gibi bir kazanım elde edecek, ama şu an itibariyle aslında Mehmet Ali Talat'ın aktardığından daha fazla bir anlam ifade etmediğini söylemek mümkün. Özellikle Sayın Anastasiadis'in yanına çok büyük bir basın ordusunu da boşuna gittiğini söylediği Berlin'e götürmesi bir yandan da bildik Sayın taktiklerini Kıraç, uygulamaya devam edeceğini gösteriyor. O da Türkiye'yi suçlamak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri aldık TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç'tan. Yeni gün devam edecek.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Programımızın son bölümünde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri ayrıntılı olarak değerlendireceğiz. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soyalp Tam Çelik'le stüdyomuzda kendisi. Hoş geldiniz Sayın Tam Çelik stüdyomuza.
Teşekkür ederim efendim.
Evet, diriliş postasında aslında bir manşet var. Ben onu okumak istiyorum dinleyicilerimize. Oradan yola çıkalım, son gelişmeleri konuşalım bu şekilde. Son Başbakan ve Meclis Eski Başkanı Binali Yıldırım, Akdeniz'deki küresel kavga için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Yunanistan, Rumlar, ABD, Avrupa Birliği, Suudiler ve Mısır'a karşı Türkiye'nin tek başına mücadele ettiği ortamda Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yükselen çatlak sesler için üzücüdür ifadesini kullandı. Kıbrıs sorunu yoktur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in teminatıdır. Arkasında da dağ gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır dedi. Evet, Yıldırım Akdeniz'deki küresel kavga için 100 yıl önce karşımıza çıkan kimlerse bugün Akdeniz'de karşımıza çıkanlar aynıdır. Bunlar değişmiyor. Rumlar uluslararası hukuku yok sayarak Kıbrıs'ın tamamının hak ve hukukunu kendinde görüyor. Bu kabul edilemez. Kıbrıs meselesi diye bir şey yoktur ifadelerini kullandı dünkü yeni akademik yıl açılış töreninde üniversitenin. Evet, Binali Yıldırım'ın değerlendirmeleri sizce ne kadar doğru? Evet, neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
Öncelikle Sayın Binali Bey'in ifade etmiş olduğu söylem açısından Kıbrıs müzakerelerinin devam ediyor olması ister istemez Kıbrıs meselesinin devam ediyor olduğunu gösteriyor. Oradaki ifade etmeye çalıştığı tahmin ediyorum kendi beyanından mütevellit yorumlama yaptığımızda Kıbrıs'taki eski müzakere tekniklerinin ve yöntemlerinin uygulanamayacağını ifade ediyor olması bu kabul edilebilen bir şeydir ve doğru bir şeydir. Ama topyekün Kıbrıs meselesi yoktur demek o zaman müzakere masasından kalkmamız demektir. Hiçbir şekilde uluslararası sistemde bu mevzuyla görüşmemek gerekiyor. Türkiye'nin hiçbir gündem maddesinde uluslararası ilişkilerde olmaması gerekiyor. Eğer varsa o zaman Kıbrıs meselesi yoktur demek çok doğru bir yaklaşım değil. Ama eski müzakere yöntemleriyle, eski müzakeredeki kullanılan tekniklerle ya da içerik analiziyle değerlendirmeye tabi tutarsak, evet Kıbrıs meselesi artık yeni bir safhata geçti ve bu meseleyi daha yeni modellerle, daha yeni öngörülebilir ve uygulanabilir metotlarla biz görüşebileceğimizi ifade ediyor. Sanırım Binali Bey bunu ifade ediyordur. Çünkü son başbakan olmakla birlikte, meclis başkanı olmakla birlikte Kıbrıs meselesini en iyi bilen siyasal aktörlerden biridir. Ortaya koymuş olduğu dönem Kıbrıs mevzusu artık iki aşamalı bir spektruma geçtiğini söyleyebiliriz. Bir, Kıbrıs içerisinde Kıbrıs'ı Türk ve Rum toplumlarının yaşamış olduğu bir çatışma alanı. İki, ana vatanların yani Türkiye ile Yunanistan'ın çatışma alanı. Üç, İş uluslararası aktöre aktarılarak Kıbrıs mevzusu Avrupa Birliği Türkiye arasında bir mefhum olmakla birlikte Doğu Akdeniz'de özellikle deniz yetki alanları ile birlikte doğalgaz sistematiğinin işin içerisine girmesi, egemenlik hukukunun tartışılır alanına dönüşmesi, dolayısıyla Kıbrıs mevzusu bir bakımda kendisini aşarak kendi adasının dışına münhasır ekonomik alanda içine alarak yeni bir konsepte dönüştü. Dolayısıyla eski usuldeki Kıbrıs mevzusunun kapalı devreler halinde, toplumlar arası müzakereler halinde ya da BM'nin özel temsilcisi, Amerika'nın özel temsilcisi yapılan baskılarla çözümlenebilmesi artık mümkün değildir. Bu bağlamda Sayın Binali'nin sözüne katılmak doğru. Peki nasıl bir çözümleme yapmak durumundayız? Bir kere müzakerelerin artık seyri yapılacak olan bir mevzu var ki deadline dediğimiz zaman çizelgesi olan, sonu belli olan ve müzakere süreci ilahi nihaya sürmeyen 1968 yılından başlayıp 2019 yılına kadar bir serencam içerisinde devam eden Kıbrıs müzakereleri soğuk savaş retorikleriyle, soğuk savaş doktrinleriyle ya da dost düşman tanımlamaları gibi kavramlarla çözümleyemeyeceğiz, bir başka safhaya geçtik. Bu safha 2004 yılından itibaren aslında kırılmış ve belliydi. 2004'te Annan planının halk oylamasına sunulması ve Türk toplumu tarafından kabul edilmesi, Rum toplumunun ise bunu reddetmesinden itibaren yeni bir serencama dönüştüğünü söyleyebiliriz. Fakat işin kötü tarafı 2011 yılından itibaren Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik alanındaki ekonomik, siyasal ve hukuki menfaatlerini Kıbrıs'ı Türkleri ve Türkiye'yi alandan iterek veya yok sayarak, uluslararası hukuk ihlal ederek yapmış olduğu girişimler olayı bir başka safhata geçirdi. Adanın 9.252 kilometre karelik alanı içindeki yaşanan sorun bu kez deniz yetki alanlarına taştı. Bu da aşağı yukarı 450 bin ya da 500 bin kilometre karelik bir deniz kitlesini de ifade ediyor. Bu deniz kitlesine baktığınızda Türkiye'nin aşağı yukarı Akdeniz'deki en uzun kıyıdaş olan ülke olmasından dolayı menfaatlerinin ve haklarının mümkün olduğu kadar daraltılması demektir. Dolayısıyla Sayın Binali'nin de ifade etmiş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de güvenliğin teminatıdır demesi aslında bundandır. Ben bunu daha da ileriye götürüyorum. Güvenliğin, demokrasinin, uluslararası hukukun ve çatışmamazlık ilkesinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teminatı durumundadır. Bu söylediğimin tabiatıyla zıttı olan, tenakuzu durumda olan GKR ise bunun hilafıdır. Çünkü çatışma hukukunu Avrupa Birliği müktesebat hukukunu alıp Doğu Akdeniz'e uyarladığınızda Kıbrıs'ı aşan bir spektruma dönüştüğünü ve Türkiye'yi bu bağlamda Suriye ile birlikte, Lübnan'la birlikte, İsrail, Gazze, Mısır ve Libya'ya kadar olan bütün bu alanda bir ölçüde hasım durumuna sokuyor. Ve bu aslında GKR'nin yaptığı ciddi bir başarı. Lakin lütfen bunu GKR'nin başarısı olarak telakki etmek de indirgemeci bir yaklaşımdır. GKR Yunanistan'ın arkasındaki akla, siyasal spektruma bakmak lazım. Bu spektrum bir taraftan Pasifik ötesi toplum, Amerika Birleşik Devleti, bir de Pasifik berisi toplum, Avrupa Birliği. Avrupa Birliği derken Batı Avrupa'dan bahsediyorum. Avrupa Birliği çerçevesinde bu iki aktör Doğu Akdeniz'de, dolayısıyla Akdeniz'in tamamında yeni bir güvenlik konsepti oluşturmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarlarını Rusya'ya, özellikle Orta Doğu'daki yaşanan gelişmelere karşı Akdeniz'in doğusunu güvenlik sujesi olarak görmeye başladı. Aşağı yukarı 2007'den itibaren. Avrupa Birliği ise kendi egemenlik hukukunu Doğu Akdeniz'in Suriye sınırına kadar, Lübnan'ın deniz yetki alanlarına kadar aktarmaya çalışıyor. İkinci bir konsept ise Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'ni de Doğu Akdeniz'e dengelemeye çalışıyor. Dolayısıyla kendi aralarındaki bu ihtilafı GKR ve Yunanistan üzerinden deniz yetki alanlarını kullanarak, Kıbrıs mevzusunu kullanarak yaptıklarını söyleyebiliriz. Türkiye ise şu an aktör itibariyle hem Avrupa Birliği'ne, hem GKR'ye, hem Yunanistan'a, hem Amerika Birleşik Devletleri'ne, dolayısıyla zımnen de NATO müttefik grup komutanlığına karşı da cephesini almak durumda kalmak durumda olacak. Çünkü bunun sebebi de Doğu Akdeniz'de kendi münhasır ekonomik alanı henüz Türkiye ilan etmemiş durumda, kıta sahanı ilan etmiş durumda. Adana'dan ya da Mersin'den kalkan bir geminin İstanbul'a seyir sefer yapabilmesi için bazı durumlarda GKR'nin, bazı durumlarda Yunanistan'ın, bazı durumlarda Kahire ekseriyeti Avrupa Birliği müktesebat hukukundan geçip İstanbul'da gitmesi lazım. Bu beklenecek bir şey değil. Öngörülen bir şey değil. Dolayısıyla bu Türkiye için ciddi bir menfaat alanının çatışması, ciddi bir güvenlik hukukunun çatışmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ise ister tanınsın veya ister tanınmasın, uluslararası hukukta tanınma tek taraflı bir hukuk olduğu için ilgili ulus devletler tanıma hakkı var, tanımama hakkı da var. Ama birini tanıyıp tanımaması bir başka devletin varlığını yok sayma mevzusunda öyle bir uluslararası norm yok. Özellikle 541 ile 550 Güvenlik Konseyi kararları bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamazlığı üzerinde kurulmuş bir yaptırım adeta gündeme gelmişti. Biri 983'te, diğeri 984 yılında. Dolayısıyla bu iki hukuk GKR için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayma hükmünde. Biraz önce de ifade etmiş olduğunuz gibi korsan devlet diye tanımlaması yapıyor. Halbuki biz biliyoruz ki uluslararası ilişkilerde bir devlet kendini nasıl tanımlıyorsa öyledir. Bir başka devletin o devleti tanımlıyor olması o devletin tanımlanmasına vesile kılmaz. Peki Kıbrıs Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendini nasıl tanımlıyor diye baktığımızda anayasasının dibacesinde de Kıbrıs Türk toplumunun ifadesinde de uluslararası hukuk kurallarına, demokratik ilkelere, varlık sebebi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlılığını, Kıbrıs Türk toplumu olması açısından Türkiye'ye olan bağlılığını ifade eden bir unik devlettir. Bir ulus devlettir. GKR'nin veya dünyanın nasıl tanımladığı bu bağlamda çok da önemli değildir. Ama tanımlanması uluslararası hukuk açısından ciddi bir norm olarak ortaya koyar. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi egemenlik hukukundan doğan haklarını 2011 yılında Türkiye ile imzalamış olduğu bu seyir sefer ve özellikle deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla alakalı olarak adanın kuzeyinde ve adanın kuzeyinin güneyine doğru inen Karpaz Yarımadası'nda kendi münhasır ekonomik alanını ya da parselizasyonunu ilan etti. Bu Avrupa Birliği tarafından tanınmaz diyebiliyor. GKR bunu hukuk dışı olarak görebilir. Fakat esas hukuk dışılık GKR'nin Kıbrıs'ı Türklerin haklarını hiçe sayarak adanın deniz yetki alanlarında hiç Kıbrıs'ı Türkler yokmuş gibi 1960 antlaşması, kurucu antlaşmalarına dayanarak hak ihlali yapıyor. Bunun da sebebi gayet açık çünkü 1963 yılının 21 Aralık'ından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini de oluşturan ciddi bir katliama gelişmişti. Biz buna kanlı Noel olarak anımsıyoruz ve Kıbrıs'ı Türkler her 4 kişiden birinin yerinden göç ettiği bir duruma hasıl olmuştu. 1967 yılında da geçici hükümetini kurarak o minvalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni oluşturan bir serencam yaşadı. Bu serencam aslında egemenlik hukukunun, varlık hukukunun bir ölçüde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vuku bulmasıyla eşdeğerdir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki her Türk bireyin GKR'nin ilan ettiği münhasır ekonomik alanın içerisindeki her santimetre karesinde bil fiil hakkı var. Bu hak uluslararası antlaşmalara yani Zürih ve Londra antlaşmalarına dayanmakta. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 50. maddesine mesela anayasasının 50. maddesine dayanmakta. Herhangi bir uluslararası anlaşma yapacaksa Kıbrıs Türk liderliğinin de Türk tarafının da rızası alınması gerekiyor ki alınmadı. Parsel yapacak Kıbrıs Türklerin iradesi yok. Parsellere uluslararası ruhsat verilecek Kıbrıs Türklerin iradesi yok. Şu an diyorlar ki bize Kıbrıs Türklerin uluslararası hukukta devlet kuramaz. Bunu lütfen bir tarafa not edelim. Sonra da çıkarılacak olan doğalgazın elde edilecek gelirinde %25'ini bir uluslararası bankaya yatıralım. Ona göre anlaşma olduktan sonra bu parayı kullanabilirsiniz. Yani onun da aşağı yukarı ağırlığı %20-25 olan bir para aktarılacak. Şu an zaten öyle bir rezerv çıkarılıp satılıp elde edilen para da yok. Fakat burada olan önemli olan ilke eşitlik ilkesinin parçalanması ve yok sayılması. Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması'nda kurulan devlet her iki toplumun eşit rızası ve ortaklığıyla kurulmuştu. Bu yüzden de biz bu devlete ortaklık devleti diyoruz. Yönetim itibariyle fonksiyonel federasyon olan bir yöntemdi. Şimdi Kıbrıs Rumları müzakerelerden elde etmeye çalıştığı esas nirengi noktası Kıbrıs Türkleri bu kurucu ortaklıktan, eşitlik ilkesinden nüfus endekslemesi yaparak adanın %25'i azınlık hukukuna delalet ederek yeni bir devlete dönüştürmek istiyor. İşte Sayın Binali'nin ifade etmiş olduğu doktrin bu bağlamda önemlidir. Artık yeni bir müzakere sürecinde eşit kurucu ortaklıkla eğer bir müzakere yapılacaksa yapılacak ve bu önümüzdeki 50 yıl daha bu müzakereyi yapıp sürdürme gibi durum hasıl olmayacak. Adanın münhasır ekonomik alan çerçevesinde ortak rıza çerçevesinde yapılacak, Türkiye'nin alandaki hakları ve menfaatleri korunacak, Kıbrıs'ı Türklerin hakları ve menfaatleri korunacak. Eğer bu olmaz ise bunun dışında yapılacak olan her eylem Türk tarafını, Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye açısından söylüyorum, bir yok sayma, bir menfaat çatışması alanında daraltma konusu gündeme gelecek ve Doğu Akdeniz bulunan doğalgazla birlikte barışa değil, aksine çatışmaya vesile olacak. Türkiye'nin çatışmacı bir ortama sokulması ister istemez zaten bu coğrafyayı otomatikman çatışmaya sokar. Çünkü GKR'nin zaten hedeflediği olan bu durum 2003 yılından itibaren Mısır'la imzaladığı anlaşma, 2007 yılında Lübnan'la imzalanan anlaşma, 2010'da ise İsrail'le imzalanan anlaşma Türkiye'yi bir ölçüde yok sayan bir anlaşma. Eğer bu anlaşmalar yok sayma hüviyetindeyse gidecek olan durum belli. Çatışma hukuku. Eğer bu çatışmadan taraflar kazanacak mı diye bakarsak bölgedeki hiçbir devlet, hiçbir aktör ne küresel ne bölgesel bundan bir şey kazanacağını bekleyemeyiz. Peki ne yapılabilir? Bir kere kanaat itibariyle ortak akılın soğuk akıl okuması dediğim bir teori uygulanabilir. Herkes kazanması lazım. Herkesi kazanabilmesi için de parselizasyonların ya da deniz yetki alanlarının ya da doğalgaz enerji boyutunun barışa tahvil edilebilmesi için tarafların uzlaşması gerekiyor. Bu uzlaşma bizatihi devletten devlete olur. Şimdi GKR bizim tanıdığımız bir devlet değil. Dolayısıyla GKR'yi Türkiye ile muhatap kılmak bu söylediğimden tenakkuza düşer ki doğru bir yöntemdir. GKR'nin muhatabı bu alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs'ı Türklerdir. Onlar Doğu Akdeniz yetki alanlarında anlaştıktan sonra bulunacak bir çözülme binaen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile deniz yetki alanları paylaşıp konuşulabilir. Bakınız ki öyle bir duruma gelindi ki Mısır GKR ile 2003 yılında imzaladığı anlaşma Mısır'ın hilafına aşağı yukarı %11'lik bir deniz yetki alanını kaybediyor GKR, düzeltiyorum Mısır. Eğer Mısır deniz yetki alanlarını Türkiye'yi paydaş alıp Muğla ile Mısır arasındaki alanı bölüşebilirse %11'lik daha fazla bir alan alacak. Fakat GKR'yi bu bağlamda Türkiye'nin hilafına kullanmaya çalışan Mısır yönetimi kendi topraklarının deniz yetki alanlarını düzeltiyorum hilafına davranabiliyor. Sırf Türkiye'yi rahatsız etsin diye. Bu çok yanlış bir yöntem. Ama Mısır demokratik bir ülke olmadığı için parlamentosu ve kamuoyu bunu denetleme yetkisi yok. O yüzden diktatöryal rejimlerin ortaya koymuş olduğu durum bu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki diktatöryal bir rejim yok. Demokrasiyle yaşayan bir rejim var. Bütün hükümetleri halk seçimiyle gelmekte ve onunla birlikte gitmekte. Yaşanan bütün hukuki nosyonlar insan haklarına, evrensel hukuka uygun. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün Orta Doğu devletlerinden en kallavisi olan, demokrasisi en güçlü olan devletlerin önünde bir demokrasisi var. O yüzden Doğu Akdeniz'in güvenliğidir. GKR bu andan itibaren sürekli olarak silahlanmakta. Aldığı demokratik ilke ve değerler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve insan haklarının ihlallerinden mütevellit. Kendisi çok demokrat değil. Her ne kadar Avrupa Birliği içerisinde ise de kendi tarihsel hezeyanlarını, korkularını Avrupa Birliği hukukunu kullanarak yapmaya çalışıyor ve bir ölçüde ilkel bir diplomasi tekniği uyguluyor. Sıfır toplamlı yaklaşıyor mevzuya. Kıbrıs'ı Türkler kazanmasın, Türkiye tamamen kaybetsin. Bunu biz biliyoruz ki Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya, İngiltere ve Fransa Almanya'ya karşı yapmış ve Versay Anlaşması gündeme gelmişti ve bu Versay Anlaşması konumuz dışı olmadığı için örnek vermeye çalışıyorum. İkinci Dünya Savaşı'na vesile kılmıştı. Dolayısıyla sıfır toplamlı diplomasi taktiği uygulamak aslında GKR'nin ve Yunanistan'ın elini daraltan bir hukuk. Yarın o bir gün bir başka hukuk gündeme geldiğinde kendi deniz yetki alanlarını bugünkü savunduğu çok çok gerisine bir değerle savunmak durumunda kalacak. Çünkü birini yok saymak demek, diğerini ötelemek demek hukuk tanımazlık demektir ve bu barışa vesile kılacak bir yöntem değil. Her ne kadar arkasında Brüksel olsa da, her ne kadar arkasında Avrupa Birliği ya da Amerika Birleşik Devletleri olsa da ya da alanda Türkiye'nin hilafına bir ittifaklar doktrini oluşturup Mısır, İsrail, GKR, Yunanistan, İtalya ya da Avrupa Birliği bir de buna himayedar olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni koysanız dahi Türkiye buradaki kendi ebedi çıkarlarını ve haklarını korumak zorundadır. Bu anayasanın amir hükmündedir. Kıbrıs Cumhuriyeti açısından ise kurucu antlaşmalardan doğan haklarını Kıbrıs'ı Türklere tahvil etmek durumundadır Türkiye. Çünkü garantör devlettir. Kıbrıs'ı Türkler de bu bağlamda Türkiye olan inancını ve güvencini yaptığı antlaşmalarla, kurduğu diyaloglarla sürdürmeye devam etmek durumdadır. Devam ediyordur ve devam edeceğini de öngörmek mümkündür.
Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Soyalp Tam Çelik'le stüdyomuzda konuğumuzdu. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni gün yarın devam edecek sevgili dinleyenlerimiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Yeni gün.